Ayrım 11. Aptallar Erken Ölür. Mario Puzo. Sayfa 105. Üçüncü kitap. 11. bölüm. Valeri'nin babası araya girerek işimden olmamı engelledi. Bir aylık yokluğum yıllık iznime sayıldı. Böylece Vegas'la dalga geçmenin karşılığında bir de maaş aldım. Fakat işe döndüğümde muvazzaf binbaşı olan amirim biraz bozuk çalıyordu. Dert etmedim. Devlet memuruysan, fazla hırslı değilsen, biraz aşağılanmaya da aldırmıyorsan, amirinin sana yapabileceği hiçbir şey yok demektir. Kara ordusunun yedek işlerine bakan dairesinde GS6 statüsünde idari işler yardımcısı olarak çalışıyordum. Yedek birlikler eğitim için yalnızca haftada bir kere toplandıklarından, bizim şubeye verilmiş olan 3 birliğin tüm idari işlerinden ben sorumluydum. Gayet kolay bir işti. İşlerine bakmakla sorumlu olduğum toplam 600 yedek vardı. Bordrolarını tanzim ediyor, eğitim talimatlarını teksir ettiriyor, buna benzer ıvır zıvır kırtasiye işlerine bakıyordum. Yedek personel tarafından yapılan idari işleri denetliyordum. Toplantıların raporlarını çıkarıyor, terfi emirleri tanzim ediyor, iş emirleri hazırlıyorlardı. Bütün bunlar uzaktan göründüğü kadar zaman almıyordu. Yalnızca yedekler 2 hafta için yaz eğitim kamplarına gittiklerinde işten başımı kaldıramıyordum. Rahat bir şubeydi bizimki. Benden daha yaşlı olan Fran Alcor diye bir sivil memur daha vardı. Katılmış olduğu bir yedek birliğinin idari işlerine bakıyordu. Eksiksiz bir mantığı olan Frank beni yolsuzluğa teşvik ediyordu. Vegas'a gitmeden önce onun yanında 2 yıl çalışmama karşın rüşvet aldığından haberim bile yoktu. Ancak Vegas dönüşü fark ettim. Amerika Birleşik Devletleri'nin yedek birlikleri tam bir çiftlikti. Haftada 2 saatlik bir toplantıya katılmakla 1 günlük yevmiye alınıyordu. Kıdemli bir er ise $10. Ayrıca emeklilik hakları. Ve o 2 saat boyunca ya bir derse giriliyor ya da eğitim filmlerinden birinde bir güzel uyku çekiliyordu. Sivil idari memurların çoğu yedeklere katılmaktaydı. Ben hariç. Sihirbazlık külahım 1000'de 1 olasılığı haber vermişti bana. Bir savaş çıkarsa yedek birlikler muvazzaf orduya ilk çağrılacak olanlardı. Herkes bana deli diyordu. Frank Alcor benim de katılmam için yalvardı. İkinci Dünya Savaşı'nda er olarak görev yapmıştım. Ama idari tecrübemle başçavuşluğa atanmamı sağlayabileceğini söylüyordu Frank. Aslında gayet tatlı işte. Hem vatani görevini yap hem de çifte maaş al. Fakat ben haftada 2 saat ve yazları 2 hafta da olsa yeniden emir dinlemek hiç istemiyordum. Bir memur parçası olarak amirimin talimatlarını yerine getirmeye zorunluydum. Ama talimat ile emir arasında büyük fark vardır. Gazetelerde ülkemizin üstün eğitim görmüş yedek birlikleri hakkında ne zaman bir haber okusam başımı sallardım. 1 milyonu aşkın adamın dalga geçmekten başka yaptıkları bir şey yoktu. Neden bu işi tamamen ortadan kaldırmadıklarına şaşıyordum ben. Ne var ki bir sürü küçük kasabanın ekonomisi yedeklerin maaş bordrolarına bakıyordu. Eyalet meclislerindeki ve kongredeki politikacıların birçoğu çok yüksek kademeden yedek subaylardı ve gayet iyi uyuşuyorlardı bu konuda. Fakat sonra hayatımın tüm akışını değiştiren bir şey oldu. Kısa bir süre için değiştirdi ama hem ekonomik hem de psikolojik bakımdan daha iyiye götürdü. Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'nin yapısı sayesinde yolsuzluğa başladım. Vegas'tan döndükten kısa bir süre sonra Amerika'daki gençler yeni yasalaştırılan 6 aylık aktif programı ile 18 aylık net kârı geçtiklerini anlamışlardı. Askere çağrılabilecek durumda olan bir genç yedeğe yazılıp Amerika'da bir yerde 6 ay muvazzaflık yaptıktan sonra 5,5 yıl boyunca yedek statüsünde haftada 2 saatlik bir toplantıya katılıyor, yılda 2 haftada yaz eğitim kampına gidiyordu. Bekleyip de askere çağrıldı mı 2 yıl hizmet görmesi zorunluydu. Üstelik Kore'ye düşme tehlikesi de vardı. Oysa yedek kadrosunda belirli sayıda açık vardı. Her açık yere 100'den fazla genç müracaat ettiğinden Washington'dakiler bir kota sistemi yürürlüğe sokmuşlardı. Benim idaremdeki birliklerin kotası ilk gelen ilk alınır esasına göre ayda 30 kişiydi. Sonunda önümde 1000 kadar isimden oluşan bir liste meydana geldi. Listeyi dürüstçe takip ediyordum. Amirlerim olan muvazzaf binbaşı ile birliklerin komutanı yarbay, resmi yetki sahibi olarak arada sırada torpillileri üst sıraya geçiriveriyorlardı. Bana böyle talimat verdiklerinde hiç karşı koymazdım. Bana neydi bundan? Ben kitabımı bitirmeye çalışıyordum. Bu sırada işler kızışmaya başlamıştı. Askere çağrılan gençlerin sayısı artmaktaydı. Küba ile Vietnam henüz ufukta gözükmemiş olmasına karşın. İşte o günlerde bizim şubede bir dolaplar döndüğünün farkına vardım. Kokusu da hayli çıkmış olsa gerekti. Çünkü ne işime ne de çevremde olup bitenlere ilgi gösteriyordum. Frank Alcor evli ve iki çocuk babasıydı. Aynı memurluk kademesindeydik ve işlerimiz aynıydı. İkimiz de haftada $100 kadar bir şey alıyorduk. Yalnız o idaresindeki yedek birliğinde uzman çavuş olarak da göründüğünden yılda fazladan bir binlik alıyordu. İşe altında gıcır gıcır bir Buick ile geliyor, günde $3 patlayan yakındaki bir garaja park ediyordu. Ne kadar top oyunu varsa, beyzbol olsun, futbol olsun, basketbol olsun, hepsinin müşterek bahislerine katılıyordu. Bunun kaça mal olduğunu iyi biliyordum ve bu kadar mangırı nereden bulduğunu merak etmeye başlamıştım. Bir gün şakayla karışık sordum. Gözünü kırpıp tahminlerinin çok iyi tuttuğunu söyledi. Güya bahisçiyi iflas ettiriyormuş her defasında. Tabii palavra attığını anlamıştım. Bilmediğim bir iş değildi çünkü bu. Derken günün birinde beni 9. caddedeki iyi bir İtalyan lokantasına götürdü ve elini olduğu gibi açtı önüme. Kahvemizi içiyorduk ki, "Merlin, senin birlikleri ayda kaç adam alıyorsun?" diye sordu. "Washington'dan verilen kotan ne kadar?" "Geçen ay 30 dedim. Her ay ayrılanların sayısına göre 25 ile 40 arasında değişir." "O açık yerler var ya," dedi, "iyi para getiriyor. Seninle beraber bir hayli toparlarız." Bir şey demedim, devam etti. "Bana her ay 5 açık yer ver, sana anında bir 100'lük vereyim." Teklifin çekiciliğine kapılmadım. Ayda $500 benim için gelirimin 2 katına fırlaması demekti. Oysa ben yalnızca başımı sallayıp boş ver demekle yetindim. O kadar egom vardı. Yetişkin hayatımda hiçbir yolsuzluk yapmamıştım daha. Adi bir rüşvetçi olmak bana yakışmazdı. Ne de olsa bir sanatçıydım ben. Ün kazanmayı bekleyen büyük bir romancı. Dürüstlüğü bırakmak kötü adam olmak demekti. Kendi kendime olan tutkunluğumu yitirirdim elim çamura bulaşınca. Karımla çocuklarımın neredeyse sefalete düşmek üzere bulunmaları önemli değildi. İki yakamızı bir araya getirmek için geceleri fazladan bir işte daha çalışmak zorunda oluşum önemli değildi. Ben doğuştan bir kahramandım. Ne var ki oğlanların askere gitmek için üste para vermeleri fikri hoşuma gitmiyor da değildi. Frank yakamı bırakmadı. "Hiç tehlikesi yok," dedi. "O listeleri istediğin gibi düzenlemek mümkün. Ana liste falan yok nasılsa. Sonra çocuklardan bizzat para almak ya da pazarlık etmek zorunda değilsin. Her şeyi ben yapacağım. Sen yalnızca ben tamam dediğimde listeye geçirivereceksin vereceğim isimleri. Sonra da parayı benden alacaksın." Bana 100 verdiğine göre kendisi 200 alıyor demekti. Kendi listesinde 15 kadar açık yer olduğuna göre adam başına 200'den ayda 3000 ederdi. Ama bilmediğim bir şey vardı, o da elindeki açık yerlerin hepsini kendi hesabına kullanamayacağıydı. Birliklerin başındaki komutanların da gözetmek zorunda oldukları adamlar vardı. Örneğin yerel siyasal liderler, temsilciler meclisi ve senato üyeleri, 2 yıllık hizmetten kaçmak isteyen gençler yolluyorlardı. Frank'in ekmeğini çalıyorlardı yani, o da fena bozuluyordu buna. Bu yüzden ayda ancak 5 yer satabiliyordu. Yine de ayda vergisiz $1000 ederdi, fena mı? Ama ben direndim. Sonunda yolsuzluğa sapmak için bulunabilecek bir sürü bahane vardır. Ben kendimi dürüst, onurlu, kimseye yalan söylemeyecek, kimseyi aldatmayacak bir karakter olarak görürdüm. Para için el altından, yasa dışı hiçbir şey yapmayacağımı düşünürdüm. Ağabeyim Artie'ye çekmiş olduğumu sanırdım. Fakat Artie sapına kadar dürüst bir adamdı. Dürüstlükten bir milim sapmasına bile olanak bulunmayan biriydi. İşinde kendisine yapılan baskıları anlatırdı bana. Federal İlaç ve Gıda Maddeleri Dairesi'nde kimya mühendisi olarak piyasaya çıkarılmak istenen yeni ilaçların denenip sınanması görevi verilmişti ona. Maaşı hayli yüksekti. Ancak yaptığı sınamalar sırasında öteki kimyacıların onayladıkları birçok ilacı saf dışı ettiğinden dev ilaç şirketlerinden parlak teklifler alırdı. Biraz daha esnek davranırsa hayatta çok yükselirsin derlerdi ona. Artie hiçbirini takmadı. Sonunda veto ettiği ilaçlardan biri üst makamlarca onaylanarak piyasaya çıkarıldı ve bir yıl sonra hastalar üzerinde zehirleyici etkileri olduğu saptanarak yasaklandı. İlacı kullanan bazı hastalar ölmüşlerdi. Tabii olay gazetelere yansıdı ve bir süre için Artie'yi kahramanlık mertebesine yükselttiler. Hatta devlet memurluğunun en yüksek derecesine terfi ettirildi. Aynı zamanda bundan daha fazla yükselemeyeceği de uygun bir dille anlatıldı kendisine. Örneğin çalıştığı dairenin başına hiçbir zaman getirilemezdi. Bu işin gerektirdiği siyasal zorunlulukları kavrayamadığı için. Hiç aldırmadı ve onunla gurur duydum. Onurlu bir hayat sürmek benim en büyük saplantımdı. Gerçekçi olmakla gururlanırdım. Dolayısıyla mükemmel bir insan olamayacağımı bilirdim. Fakat boktan bir iş yaptığım zaman da kendi kendimi aldatıp haklı çıkarmaya çalışacağıma, aynı işi bir daha yapmaktan alıkoyardım kendime. Ne var ki sık sık hayal kırıklığına uğruyordum bu yüzden. Bir insanın yapabileceği o kadar boktan iş vardı ki her seferinde sürpriz oluyordu bana. Şimdi ise yolsuzluk fikrini kendime kabul ettirmem gerekliydi. Dürüst kalmak istiyordum. Çünkü doğruyu söylemek yalan söylemekten daha kolay. Saflık suçluluktan daha rahattı benim için. Kendi kendime düşünmüştüm bunu. Romantik bir arzu değildi benimki, pragmatikti. Yalancı, hırsızın biri olarak daha rahat etseydim öyle hareket ederdim. Dolayısıyla bu şekilde davranan insanları hoşgörüyle karşılıyordum. Bu onların uzmanlık dalı sayılırdı. Ahlaki bir seçimle ilgisi yoktu. Ahlakın bu işle hiçbir ilgisi olmadığını iddia ediyordum. Fakat gerçekte inanmıyordum buna. İyi ve kötü diye değerler olduğuna inanıyordum aslında. Ve doğrusunu söylemek gerekirse başkalarıyla sürekli rekabet halindeydim. Bu yüzden daha iyi bir adam, daha iyi bir insan olmak istiyordum. Diğer adamlar onun için delirirken para karşısında açgözlülüğe kapılmamak beni tatmin ediyordu. Şan şöhreti küçümsemek, kadınlara karşı dürüst olmak, istediğim için masum kalmak, diğerleri hakkında şüpheye düşmemek ve hemen her konuda onlara güvenmek bana keyif veriyordu. İşin aslıysa kendime asla güvenmememdi. Onurlu bir yaşam sürmek başka şey, budalaca cesaret göstermek başka şeydi. Kısacası birisini aldatacağıma aldatılmayı yeğliyordum. Kendim düzenbazın biri olmadıkça oyuna gelmek koymuyordu bana. Sahtekar bir sanatçı olmaktansa sahtekarın birine kanmak daha iyiydi benim için. Ve bunun kendimi korumak için büründüğüm bir zırh olduğunu da biliyordum. O kadar hayranlık duyulacak bir tavır değildi gerçekte. Ben suçluluk hissine kapılmadıkça kimse beni incitemezdi. Ben kendimi beğeniyordum ya, başkaları ne düşünürlerse düşünsünler hakkımda. Tabii işler her zaman böyle yürümüyordu. Benim zırhımın da çatlak yerleri vardı ve yıllar geçtikçe bazı hatalarım oluyordu. Ne var ki? Evet, ne var ki kulağa ne kadar kibirli bir dürüstlük gibi gelse de bu tavrımın garip bir biçimde en aşağılık türünden bir kurnazlık olduğunu da hissediyorum. Ahlak anlayışım soğuk mermerden bir kaide üzerine oturtulmuştu sanki. Hayatta beni yolsuzluğa itecek kadar arzuladığım hiçbir şey yoktu. Bu kadar basitti işte tavrımın nedeni. İstediğim tek şey büyük bir sanat eseri yaratmaktı. Fakat paranın ya da iktidarın getirdiği ünlülük değil, ya da ben öyle sanıyordum. Yalnızca insanlığa yararım olsun istiyordum. Ah, suçluluk ve değersizlik hisleriyle dolu, dünyayla umutsuz bir çelişki içinde küçük bir çocukken Dostoyevski'nin Karamazov kardeşleri geçmişti elime. Bu kitap hayatımı değiştirdi benim, bana güç verdi. Dış görünüşleri nedenle aşağılık olursa olsun, bütün insanlarda bulunan o incinebilir güzelliği gösterdi bana. Sonunda kitabı bitirip yetimhanenin kütüphanesine iade ettiğim günü hep hatırlarım. Sonbaharın soluk, tatlı gün ışığına çıkarken yücelmiş hissetmiştim kendime. Ve insanlara o gün duyduklarımı hissettirecek bir kitap yazmayı arzuladım yalnızca. Benim için ulaşılabilecek en büyük etkinlikti bu. Ve en saf, en temiz etkinlikti. Ve böylece ilk romanım yayınlandığında hakkımda çıkan ilk eleştiri çirkin, dejenere, daha baştan yazılmamış ve yazılmışsa da hiç yayınlanmamış olması gereken bir kitap olarak nitelemişti eserimi. Ve ben bu kitap üzerinde 5 yıl çalışmış, sanat açısından hiçbir ödün vermemek için büyük güçlüklere katlanmıştım. Kitap çok az para getirmişti. Bazı övgülü eleştiriler de yayımlanmış ve gerçek bir sanat eseri yaratmış olduğum kabul edilmişti. Bir ölçüde emelime ulaşmıştım. Bazı okuyucular benim Dostoyevski'ye yazmış olabileceğim mektuplar yollamışlardı bana. Ne var ki bu mektupların avuntusu, ticari başarısızlığın verdiği kırgınlığı giderememişti. Benim suç ve cezam olacak gerçekten büyük bir roman fikri doğmuştu kafamda. Fakat yayın evi avans vermiyordu. Hiçbir yayıncı vermiyordu. Yazmayı bırakmıştım. Borçlar yığılmaya başlamıştı. Ailem yoksulluk içinde yaşıyordu. Benim sorumluluğumda olan karım toplumun tüm maddi zevklerinden uzak kalmıştı. Bense kalkıp Vegas'a gitmiştim. Demek ki yazamayacaktım. Şimdi her şey açıklığa kavuşmuştu. Arzuladığım şekilde bir sanatçı, iyi bir insan olabilmek için bir süre rüşvet almam gerekti. İnsan kendine her şeyi yutturabilir. Her şeye karşın Frank Alcor'un beni razı etmesi 6 ay sürdü ve o zaman bir de şansı yaver gitti de öyle razı etti. Frank tam bir kumarbazdı. Karısına bir armağan alırken parası kalmadığında rehinciye verebileceği türden bir şey seçerdi mutlaka. Hele bankadaki çek hesabını kullanışına bayılıyordum. Cumartesi Frank evin alışverişini yapmaya çıkardı. Kasaba gider en iyi parçaları ayırtıp 40 dolara yakın para harcardı. Kasaba 100 dolarlık bir çek yazıp 60 doları cebe atardı. Aynı şey bakkalda da manavda da tekrarlanırdı. Hatta içki aldığı dükkanda bile aynı numarayı yapardı. Mahalledeki esnaf onu tanıdığı için tabii çeklerini bozmakta mahzur görmezlerdi. Böylece cumartesi öğle vaktine kadar cebinde alışverişten 200 dolara yakın para olur, bunu da beyzbol bahislerine yatırırdı. Çek hesabında tek kuruş olmadan. Cumartesi günü elindekini kaybederse bahisçiden krediyle pazar günkü maçlara da oynardı. Kazanırsa pazartesi sabahı hemen bankaya koşup yazdığı çeklerin karşılığını yatırır, kaybederse de hiç uğramaz, çekleri de protesto olurdu. O zaman hafta boyunca 6 aylık eğitim programına girmeye çalışan gençlerden rüşvet koparıp çeklerin karşılığını çıkarırdı. Frank beni gece maçlarına götürür, sosisli sandviç dahil her masrafı çekerdi. Karakteri itibariyle eli açık adamdı. Kendi paramı vermeye kalkıştığımda da elimi iterek, ''Senin gibi dürüst adamların harcı değil o vardalık'' gibi laflar ederdi. Dışarıda olsun, işte olsun iyi vakit geçirirdik birlikte. Öğle molasında kağıt oynar ve genellikle birkaç dolarını alırdım. Ama daha iyi oyuncu olduğumdan değil, onun kafası bahislerde olduğu için... Herkesin bir özrü vardır erdemlilik yolundan saparken. İşin doğrusu şu ki insan sapmaya ne zaman hazır olursa o zaman sapar. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 112.